Dokuzuncu ayrım, sayfa 75. Savaş gelinleri, Helen Bryan. Beşinci bölüm. Grove Marsh Priors, Mart 1939. Londra'dan gelen Brighton treninin Grove Marsh Priors istasyonunda durmasını bekleyen Albert Hawthorne, küçük ofisindeki masasına oturdu ve dünün gazetesini eline aldı. Çekoslovakya'daki Slovak ayrıkçılığı hakkındaki hikayeleri, Bakanlar Kurulu Berlin ile ilişkiler konusunda iyimser ve Göring'in Riviera'daki tatili konularını atladı. Baldwin fonu denen bir şey ya da birileri onları çıkarmak istiyordu. Muhtemelen Yahudileri, her neyse. Yabancıları işte bu haberi de atladı. Fransa Cumhurbaşkanı ve eşinin Kral ve Kraliçe ile opera binasındaki kraliyet bölmesinde çekilen fotoğrafın altındaki haberi okumak için durdu. Albert pek Fransız hayranı değildi. Kral gergin ve mutsuz görünüyordu. Bir kral olmanın tüm sorumluluğunu tahmin edebiliyordu. Yanında tombul küçük kraliçe tacıyla ışık saçıyordu. Eldivenli bir elini neşeyle kaldırmıştı. Daimler'ın yeni modelinin fotoğrafına sessiz bir ıslık çaldı ve tren gelene de Güney Afrika'ya karşı kriket maçındaki deneme maçının skorlarını incelemeyi tercih etti. Sayfayı çevirdi, büyük puntolarla atılmış polis Windsor dükü ve düşesini tutukladı manşeti gözüne çarptı. Fotoğrafta gece elbisesi giymiş insanlar Trafalgar meydanındaki çeşmenin yanında dans ediyordu. Dağılmış takım elbiseleriyle erkekler şampanya şişelerini sallıyorlardı. Kadınlarsa ıslanmışlardı ve üzerlerinde hiçbir şey yokmuş gibi duruyordu. Fotoğrafın tam köşesinde ise güzel bir kız kahkahalara boğulmuş haldeydi ve uzun boylu sarışın bir adama tek eliyle tutunmuştu. Diğer eliyle de eteğini tutuyordu. Eteğini öyle kaldırmıştı ki bacaklarının şoke edici görüntüsü ortaya çıkıyordu. Arka planda polisler yaklaşıyordu. Başlıkta "Amiralin çılgın kızı yeniden tutuklandı" yazıyordu. Albert okumaya devam etti. Savoy'da bir sosyete balosu vardı ve parti bitince katılımcılar Café de Paris'e gitmişlerdi. Polise göre şafak sökene dek eğlence devam etmişti. Bazıları kapıları vurmuş ve tekrar içeri girmek istemişti. Eğlenenlerden bazıları taksileri durdurup yolcuları dışarı çıkarmış, sonra kendileri binip Trafalgar Meydanı'na gitmek istemişlerdi. Bazıları burada tutuklanmıştı. Devamı 10. sayfada. Modern bir sosyete adayının skandalı. Bu Albert'ın okumayı sevdiği türden bir hikayeydi. Üst sınıftakilerin aşağıdakilerden kalır yanı olmadığını ve ülkenin giderek battığını doğruluyordu. 10. sayfaya geçti ve okumaya başladı. İyi yetiştirilmiş bir kızın adının gazetelere çıkabileceği sadece 3 durum vardır. Doğduğu zaman, evlendiği zaman ve öldüğü zaman. Geçen cumartesi Trafalgar Meydanı'nda yaşanan şoke edici davranış ve olayları okuduktan sonra Bayan Falkenleigh'in kaçamakları artık bir kamuoyu sorunu olmaya başladı. Bu yazı da babasının daha evindeki meselelerde sözünü geçiremezken bir donanmayı komuta edecek yetkinlikte olup olmadığını sorguluyor. Evlenmemiş bir kızın itibarı paha biçilmezdir. Düşüncesiz davranış ve ortamdan kaynaklanan herhangi bir rahatsızlıkla kolayca tehlikeye atılır. Genç bayan Falkenleigh'in yaşı ve konumundaki kızların skandaldan korunmaları için ihtimamla özen gösterilmesi gerekmektedir. Genel olarak taksilerde genç erkeklerle yalnız seyahat etmelerine izin verilmez ve saygın bir kız için gece kulüpleri yasaktır. Bu umursamazlık çağında bile. Ancak genç bayan Falkenleigh kasabanın her tarafında fink atıyor. Söylemekten üzüntü duyuyoruz. Ancak Londra'nın en sapkın gece mekanlarına ve skandal yaratan özel partilerine giderken fotoğrafları çekiliyor. Ona eşlik edenler arasında tanınmış eğlence düşkünü erkekler, Arjantinli polo oyuncuları ve eski Galler prensinin arkadaşları da bulunuyor. Eğer eşlikçi denebilirse yanındaki tek eşlikçisi de genç bayan Falkenleigh'in eski okul arkadaşı bayan Bebek Penrose. Bayan Falkenleigh'den sadece bir yaş büyük, üstelik evli olmasına rağmen oturaklı ve tedbirli bir eş sayılmaz. Genç bayan Falkenleigh'in sapkın zevklerini paylaşanlardan biri olduğu da aşikar. Üzücü gerçek şu ki genç bayan Falkenleigh sosyeteye tanıtıldığından beri skandaldan skandala koşmaya devam ediyor. Annesini genç yaşta kaybettiği gerçeği yadsınamaz. Ancak babası onun sosyeteye takdim edilmesi için gerekli eğitimi almasını sağlayacak yaşlı bir kadın aile üyesi bulmakla görevlidir. Albert tüm bunlara o kadar dalmıştı ki Londra treninin geldiğini bile fark edememişti. Crowmarsh Prior sadece birkaç yolcunun gelip gittiği küçük bir kasaba istasyonuydu. Ancak onun görevi platformda olmak, ıslık çalmak ve trenler yanaştığında hazır olmaktı. Şapkasını düzeltirken eşi Nell'in gazetede çıkan yeni sezon bahar şapkaları reklamlarını beğendiğini, bu yüzden gazeteyi eve götürmeyi unutmaması gerektiğini düşündü. Rüzgarlı platforma adım atan tek kadın yolcunun kim olduğunu merak etti. Crowmarsh Priors'tan hiçbir hanım bugün Londra'ya gitmemişti. Gitseydi Albert bilirdi. Bu yüzden ara sıra Londra'ya gidip gelen bayan Richard Fairfax olamazdı. Gerçi bu kadın giyimi ve duruşuyla onu andırıyordu. Gerçi bayan Richard'dan çok daha şık giyinmişti. Belki de Graca Court Hall'daki Balfour'ların Londra'dan gelen ziyaretçilerindi. Ama onlar genellikle hafta sonu motorlu araçlarıyla gelirlerdi, salı günü trenle değil. Genç kadın eldivenli eliyle uçmaması için şapkasını sıkıca tutuyordu. Saçları çılgınca uçuşuyor ve Mart rüzgarı platforma yağmur yağdırırken elbisesinin eteğini tutmaya çalışıyordu. Albert kadının düzgün bacakları ve güzel ayak bilekleri olduğunu fark etmeden duramadı. Bir eşi ve büyüme çağında kızı olan aklı başında bir adamın yabancıların ayak bileklerine bakmaması gerektiğini hatırlattı kendine. Daha yakından baktığında genç kadının aslında genç bir kız olduğunu gördü. Olağanüstü sayıda valizlerini trenden platforma indirmek için dönmüştü. Lokomotif sabırsızca buharlar çıkarırken Albert 5 büyük sandık, birkaç kulplu çanta ve makyaj çantaları, bir el çantası ve güzel bir elbise kılıfı saydı. Tren görevlisi tüm çantaların inip inmediğini kontrol etti ve platformdaki bagaj dağını işaret ederken gözlerini devirdi. Trene döndü ve Albert'ın beklediği şeyi fırlattı. Yolcuların koltuklarında bıraktığı sicimle bağlı gazete tomarı. Görevli onları çöpe atabilirdi ama Albert onları harcamanın israf olduğunu düşünüyordu. "Güle güle!" diye bağırdı sonra yüksek sesiyle. "Tren tamam!" diye bağırdı ve her zamanki gibi kimse binmese de düdüğünü öttürdü. Tren uzaklaşırken Albert istasyonun eski bagaj arabasını kaptı ve yeni gelen yolcu ile bagajlarına doğru yönlendirdi. Yeni yolcu kasabanın birkaç bacasından yükselen dumana ve gri gökyüzüne yükselen tuğla bahçe duvarlarına bakıyordu. Sırtı Albert'a dönüktü. Georgia stili sıralanmış evlerin köye bakan pencereleri ve cilalı pirinç tokmaklı kapıları vardı. Bayan Richard Fairfax bu evlerden birinde yaşıyordu. Papaz evinin arkasından Norman Kulesi'ne sahip eski bir taş kilise ve kilisenin mezarlığı duruyordu. Kilisenin tam karşısında ise yüksek pencereli, görkemli bir kraliçe en mimarisine sahip ev, bir tuğla bahçe duvarına yerleştirilmiş tövme demir kapıların arkasında görülüyordu. Bir taverna, manav ve bir kasap vardı ve Albert kasabanın ortak posta kutusunun nerede durduğunu biliyordu. Çiseleyen yağmur herkesi içeri hapsetmişti ama kasabın çırağı Jimmy istasyonun yanından bisikletiyle geçiyordu ve ileride inekler ne kadar ıslak olduğuna bakmaksızın otlanıyordu. Albert'ın burnuna hafif bir çiçek kokusu geldi. Ne yaptığının farkına varmadan üstünü başını düzeltti. "Bagajlarınıza yardım etmeme izin verin bayan, hanımefendi," dedi. Yakından bakınca kız bir deri bir kemik görünüyordu, alt dudağı titriyordu. Albert onaylamamıştı çünkü ona göre kızın dudakları normalden fazla kırmızıydı. Boya. Nerede boya varsa orada pudra vardır diye düşündü karamsarlıkla. Hiçbir saygıdeğer kız böyle zilli gibi boyanmazdı. Sonra pürüzsüz yanağını, meydan okuyan küçük burnunu ve keskin hatlı çenesini fark etti. Koyu mavi gözleri Albert'ınkilerle buluştu. Kız gözyaşlarının akmasını engellemek için gözlerini kırpıştırınca Albert'ın yüreği yumuşadı. "Burası Crowmarsh Priors mı? Tüm Crowmarsh Priors bu mu?" Kesinlikle öyle hanımefendi. Albert köye doğru sevgiyle başını salladı. Onun gibi bir Sussex erkeği için İngiltere'de daha iyi bir yer yoktu. Kız boğazını temizledi. Albert kızla tanıdık bir şeyler yakaladı. Onu yakın zamanda gördüğüne emindi. Sonra bir anda farkına vardı. Gazeteler. Bu kız o çeşmedeki kızdı. Ama şimdi platformdaydı ve inanılmaz pahalı valiziyle bir hanımefendi gibi duruyordu. Omuzlarına sarılmış kürkünü tutuyor ve ona meydan okurcasına bakıyordu. ''Beni Glebe evine yönlendirebilir misiniz?'' Albert şaşırmıştı. Yaşlı Lady Marchmont'a gelmişti. ''Marchmont? Peki neden?'' diye merak etti. Lady Marchmont duldu, çocuğu yoktu ve onun da oturan kimsesi yoktu. Belki de kız akrabasıydı. Lady Balfour'un son yıllarında ona eşlik etmek için gelen paralı hasta bakıcılar gibi görünmüyordu. Onlar gözlükleri ve kalın iplikli çoraplarıyla yüzü solgun kadınlar olurdu. Albert başını iki yana salladı. Lady Marchmont parayla tutulan bir kadını kahvaltı niyetine yerdi. Sürdüğü rujun yanı sıra böyle kararlı bir duruşa sahip bir genç kızın Glebe evi gibi muhafazakar bir atmosferde nasıl yaşayacağını akıl sır erdirememişti. İstasyonun çakıl serili ön avlusunda kızın sabırsız ayak seslerini duyan Albert, onu ne beklediği konusunda kızı uyarması gerekip gerekmediğini düşündü. Uzun, rahip yakalı ve dağınık görünümlü bir genç adam platformda belirdi. Albert ve kıza çarpmadan hemen önce durdu, soluklandı ve ''Selam Albert'' diyerek ezilmiş şapkasıyla onu selamladı. Hızla nefes alıp verirken geç kaldığı için özür dilemeye başladı ve ''Bayan, Lady Marchmont'un vaftiz kızıyla tanıştığı için memnun olduğunu söyledi. Kızın safir rengi gözleri kocaman açılmıştı. Hissettiği korku ve neşe birbirine karışıyordu. Genç adam acil cemaat işleri, önceki papaz ve anneler birliğinden dolayı özür dilemeye başlamıştı. Bu tuhaf adama bakarken kızın kirpikleri ürkekçe titriyordu. Kız adamın sözünü kesmeseydi oğlanın akşama kadar gevezelik edeceğini düşündü Albert. Kız timsah derisi çantasını sol eline aldı ve sağ elini adama uzattı. ''Merhaba, nasılsınız? Ben Francis Falkenleigh.'' dedi tatlı bir şekilde. ''Beni karşılama zahmetine girdiğiniz için çok naziksiniz. Siz Oliver Hammett olmalısınız, yeni papaz. Vaftiz annem bana sizden söz etmişti.'' ''Ne demek?'' diyen papaz kızardı ve kızın eldivenli elini tuttu. ''Ne demek? Crowmarsh Priors'a hoş geldiniz, çok memnun oldum. Aslında gerçekten bu bir zevk. Çok sevindim.'' Francis boğuluyormuş gibi kıkırdadı. ''Böylesine meşgulken benimle ilgilenmeyi kabul ettiğiniz için gerçekten bir melek olmalısınız. Yardımlarınız olmadan ne yapardım bilmiyorum.''
''Hizmetinizde olmaktan memnuniyet duyarım.'' dedi Bay Hammett. ''Bunu almama izin verin Bayan Falkenley. Bu küçük çanta eminim sizin için çok ağırdır.'' dedi. Sonunda giysi çantasını almak için Francis'in elini serbest bıraktı.
''Teşekkürler.'' dedi kız. Albert bir kıza bir papaza bakarken bıyığı titriyordu. Küçük çantaymış.
Bay Hammett tekrar kızardı. Bir şey değil. Benim için tamamen bir zevk. Koluma girin. Ben aslında Lady Marchmont'un uzaktan kuzeni sayılırım. Yani çok uzaktan.
Albert genç bayan Falkenleigh'in bagajının kalanıyla ilgilenmem mümkün müdür? Bagaj dağını işaret etti. Albert bu kızın seyahat için ihtiyaç duyduğu şeyleri merak ediyordu, hayal bile edemiyordu. Çok sayıda genç kadınla tanışmıştı. Bebekken eşi ölen yaşlı papazın tek çocuğu olan Oliver, din adamlarının oğullarının gittiği bir yatılı okulda eğitim görmüştü. Babasının 40 yıl öncesinde Cambridge'e götürdüğü iki eski deri valizle bütün eşyalarıyla Cambridge'e gitmişti.
''Haklısın peder. Jimmy'yi bulup valizleri Glebe evine giden bir arabaya koymasını sağlarım.'' dedi Albert.
Bay Hammett, Bayan Falkenleigh'in cevap vermesini uzun bir süre bekledi. Francis Falkenleigh ağırlığını bir ayağından diğerine kaydırdı. ''Siz olmasaydınız perişan olurdum.'' dedi kız sonunda. Kurtarıcısına yıkıcı bir bakış atarken dirseği de adamı dürttü. ''Muriel teyzem gelip gelmediğimi merak ediyordur.'' Onu istasyonun basamaklarına doğru yönlendirdi. ''Onu endişelendirmemeliyim.''
Francis'in uzun topuklular çakıllı yolda kayınca papazın kolunu sıkıca tuttu. Papaz da onu yumuşak bir şekilde uyardı.
Kesinlikle. Ah evet, kolumu sıkıca tutmanız iyi olur. Çakıllar biraz kaygandır.
Şapkasındaki tüyler yüzünü gizliyordu. Bu yüzden kızın bileği burkulduğunda ağzından çıkan kahretsin sözünü papaz duymamıştı ama Albert farkındaydı. Albert onların gidişini hem eğlence hem de hayal kırıklığıyla izledi. Kız bir kurbanmış gibi papaza yapışıyordu. Albert daha önce kenara attığı gazeteye döndü.
Amiral Tudor Falkenleigh'in kızıydı şüphesiz. Whitehall'da çok yüksek tabakadaydı.
Albert başını salladı ve makaleye geri döndü. Okumayı bitirdiğinde kendisine ülkenin ne hale geldiğini sordu.
Lady Marchmont için ilginç bir ziyaretçi diye düşündü.
Altıncı bölüm. Londra, Ağustos 1939. Fanny ve Bruno gri bir ocak sabahı Southampton'a vardılar. Seyahatten yıpranmış görüntülerini düzeltmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmışlardı. Ama göçmen bürosundaki kadının üzerinde iyi bir izlenim uyandırmak için yeterli olmadığı belliydi. Kadın soğuk ve sert davranıyordu. Pasaport ve dokümanlarını sahte olmaları gerekiyormuş gibi dikkatle inceliyordu. Sonunda onaylamayan bir şekilde burnunu çekti ve İngilizce büyük harflerle basılı broşürleri onlara verdi. İşaret parmağıyla bir tanesine dokunduktan sonra gereğinden biraz daha yüksek sesle ve keskin bir tonda ''Şu an İngiltere'desiniz. Geldiğiniz ülkedeki gibi davranmaya alışkın olabilirsiniz. Ancak bir an evvel ev sahibi ülkenizin yönetimine uyum sağlamanız şiddetle tavsiye edilir.'' Uyum sağlamak için yapmanız gereken ve yapmamanız gereken şeylerin bir listesini hazırladık dedi ve okumaya devam etti.
İngilizler doğuştan biraz daha içine kapanıktır.
Özellikle yabancıların bilhassa mültecilerin garip kıyafetlerinden ya da tuhaf giysilerinden hoşlanmazlardı. Dikkat çekmemeye çalışmalılardı. Normal giyinmeli, mütevazı, kibar olmalı ve kendi kendilerine yetmelilerdi. Onları cömertçe kabul eden bu ülke hakkında hiçbir şeyden şikayet etmemeli veya hiçbir şeyi eleştirmemeliydiler. Her şeyden önce yerli insanların arzu ettiği iş kollarına katılmak için ön plana çıkmamalılardı. Tanley ve Bruno sessizce uyum sağlamak için her türlü çabayı göstermeli ve minnettar olmayı hatırlamalıydı. ''Umarım profesör,'' dedi kadın ince bir şekilde, ''burada olmak için ne kadar şanslı olduğunuzu takdir edersiniz.'' Tanley aylarca süren seyahatler, kalabalık trenler, kağıtlar ve izinlerinin alınmasını bekleyen daha kalabalık trenlerden yorulmuştu. Damgalanmayı bekleyen belgelerden, uzun yürüyüşlerden ve son olarak deniz yolculuğundan sonra uyuşmuştu. Denilenlerin hepsini anlayamıyordu ama düşmanca ses tonu yeterince açıktı. Bruno'ya baktı, sonra sessizce başını salladı. Kadının onlara karşı tavrından rahatsız olduğu ve bunu göstermemeye çalıştığı belliydi. Bruno güven vermek istercesine Tanney'nin omzuna kolunu koydu. ''Eşim çok yorgun,'' dedi. Sonra yine İngilizce ve kadının duyabileceği kadar yüksek sesle ''Her şey yoluna girecek,'' dedi. Kadın havlar gibi bir sesle ''Bayan Simon, sağlık muayenesi için şuraya geçeceksiniz,'' dedi. Yeni gelen insanların hepsini hastalık için kontrol etmiyorlardı. Sadece en kötü görünenleri alıyorlardı. Neyse ki bugün doktor inceleme için oradaydı. Bu kız sözde profesörün eşi, tüberküloz veya yabancıların taşıdığı hastalıklara sahipse karantinaya alınırdı. Kadın perdenin arkasındaki alanı işaret etti ve oraya geç diye emretti. Orada birkaç garip görünüşlü kadın da bekliyordu. 2 saat sonra Tanney perdenin arkasından çıktı. Kızarmış ve kafası karışmıştı. Bir bankta oturan Bruno ayağa kalktı. ''Bruno'' diye fısıldadı ve Almanca devam etti. ''Doktor bir bebeğimiz olacağını söylüyor.'' Ona baktı, hayrete düşmüştü. Alt dudağı titriyordu. ''Bruno, bir bebek. Annemi istiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum.'' Tanney'nin gözleri endişeyle açılmıştı. Bruno göçmenlik bürosundaki kadına baktı ama kadın bir başka yeni gelen aileye bağırmakla meşguldü. Neyse ki Tanney'nin Almanca konuştuğunu görmemişti.
''Endişelenme, ikimizin de annesi yakında burada olacak,'' diye fısıldadı. ''Hepimiz sana göz kulak olacağız, Liebling, dipnot canım.''
Her şey yoluna girecek. Ne yapacağını da bilmiyordu ama Tani'nin endişelenmesini engellemek zorundaydı. Yakında burada olacaklar diye tekrarladı ve kolunu tekrar sıkıca doladı. Muhtemelen bu korkunç trenlerden birindeler ya da pasaportları damgalayan yavaş bir görevliyi bekliyorlar. Ancak yakında Oxford'da birlikte olacağız. İkizler okula gidecek ve baban yine hasta bakacak. Evimizde annelerimizin dikebileceği bir bahçe olacak ve sen bebekle orada otururken okulun çanlarını dinleyebileceksiniz. Hepimiz bisiklet kullanmayı öğreneceğiz, Mutti bile. Oxford'da herkes onlardan kullanıyor. Göreceksin, her şey yoluna girecek.
Tanni daha iyi hissetti ve ona gülümsedi. Annelerimizi bisikletle düşünsene. Umarım yeni evimizin bahçesinde bir incir ağacı olur.
Bruno İngiltere'de büyüdüklerinden emin olmadığını ancak Oxford'da kiraz ve erik ağaçları gördüğünü söyledi. Tani hemen kendini Oxford mutfağında erik marmelatları yaparken düşledi. Bebeği yerlerde gezinip ağlardı. Bruno eve dönünce Tani'nin çabalarını takdir eder, ensesini öpüp omurgasına hoş ürpertiler gönderirdi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 84.